Ayrım 4, Asena, Sabahattin Önkibar, sayfa 42. Akşener yine o dönem yani 28 Şubat sürecinde Genelkurmay ve MİT tarafından TSK'ya ajan soktuğu iddialarıyla gündeme gelmiş ve o konuyla alakalı olarak Kadir Sarmusak isimli asker ile Emniyet İstihbarat Başkanı Bülent Orakoğlu tutuklanmıştır. Yine Batı Çalışma Grubu olayında Akşener başroldedir. Meral Hanım bu örgütlenmenin yasa dışı olduğunu söyler. Bu olay büyük devlet krizine dönüşür. Çiller benim bu konuda bilgim yok, belgeleri Akşener getirdi diyerek işin içinden sıyrılır. Dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya ise bu konuda alınan Milli Güvenlik Kurulu kararını açıklar ve Akşener'i boşa çıkarır. Fedailik ve Türban. Görüldüğü gibi Meral Akşener, Refah Yol Hükümeti'nin fedaisi gibidir. Akşener'in o dönem takındığı tavırlar kimilerine göre saflık, kimilerine göre işgüzarlık, kimilerine göre alperenlik ve kimilerine göre de şövalyelikti. Gerçekte hadise Çiller ailesinin onun ülkücü imaj ve enerjisinden yararlanmak istemesiydi ki Meral Akşener'de o enerjiden fazla miktarda mevcuttu. Akşener'le alakalı olarak tartışılan bir başka konu 28 Şubat sürecinde türbanlı öğrencileri üniversitelere almayan rektörleri kastederek türbanlılara şu çağrıları yapmasıdır. Kazıyın saçlarınızı bir çuvala koyun, rektörlerin yanına gidin, sen kıl tüy istiyormuşsun diyerek çuvalı orada bırakın. Sırf bu yüzden saçlarımı ben de kazıyabilirim. Kırarım o ellere. Akşener tam o günlerde şu sözleri de etmiştir. Başörtüsüne uzanan elleri kırarım. Aynı şekilde meydanlarda şunu da haykırmıştır. Bir kadın mitinginde kahrolsun şeriat diye bağırdılar. Karşı çıktım. Çünkü şeriat bana göre İslam'dı. Hükümete bağırın çağırın ama bunu demeyin dedim. Ben bu direnci gösterir ve meydan okurken muhafazakar mahalleden tek bir kişi bile beni arayıp haklısın, seninle beraberiz demedi. Meral Hanım'ın o çıkışları dinci İslamcı olduğunun yansıması değil, başörtülü çocukların okuma özgürlüğüne inanması ve buna ilave olarak biraz da dönemsel bir popülizmdi. Siyasal İslamcılar gibi türbanı İslam'ın ve imanın şartı gibi görseydi kendisi de türban takardı. Çiller Özel Örgütü. Hadisenin esası aslında şuydu, sadece Türkiye'de değil bütün dünyada siyasetçiler zamana ve koşullara yani konjonktüre göre politika yapıp ona göre tutum alıyor. Dolayısıyla Meral Akşener'in de kimi söz ve tavırlarını bu eksende okumak gerekiyor. Çiller iktidarları ve Meral Akşener'i incelerken o dönem gündeme gelen Çiller özel örgütü iddialarını görmezden gelemeyiz. Bu arada İşçi Partisi ve Doğu Perinçek'in ortaya attığı bu iddialar Kutlu Savaş'ın devlet raporuna da girmiştir. İşte Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın o örgütle ilgili olarak yayınladığı şema. Evet, burada şemanın bir fotoğrafı var. Başlığı şöyle, işte rapordaki şema. Ortada en üstte Tansu Özer Çiller yazıyor. Bu Tansu Özer Çiller'den alta doğru bir okla emniyetteki uzantı Mehmet Ağar, Korkut Eken, İbrahim Şahin, Sedef Demir, Ayhan Akça, Semih nokta nokta, Ziya nokta nokta, Haluk nokta nokta gibi isimler var. Bu Tansu Özer Çiller'den sol tarafa Siya Mossad diye bir ok gidiyor ve MİT'teki uzantısı Mehmet Eymür oluyor. Sağ taraftaki ok da TSK'daki uzantı. Yüzbaşı Hüseyin, Yüzbaşı Zeki, Mami, Mehmet gibi isimler yanında nokta noktalarla devam ediyor. Tansu Özer Çiller'den MİT'teki uzantı ve emniyetteki uzantıyla beraber bir üç tane ok, uyuşturucu silah nükleer madde mafyası. Ve bunun içinde de Hüseyin Duman, Behçet Can Türk, Hüseyin Baybaşin var. Yine Tansu Özer Çiller emniyetteki uzantı, TSK'daki uzantıyla iki ok olarak ülkücü mafya, Alaaddin Çakıcı, Abdullah Çatlı, Abdurrahman Buğday, Sami Hipper, Bedri Peker, Mehmet Öztan ve okunmuyor, çok küçük yazılmış. 600 klasör Demirel'de. Doğu Perinçek'in dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e ilettiği 600 klasörlük dosyada devletin içindeki aparat oluşumlar söz konusu. Örtülü ödenekten çekilen büyük paralar ve sır cinayetler bu dosyalarda geniş şekilde yer alıyor. Peki hadise gerçekte ne miydi? Elbette Erbakan'ın dediği gibi fasa fiso değildi. Ancak bu yapılanmalar eşittir derin devlet de asla değildi. Görüldüğü gibi bu şemada Akşener yoktu. Derin devlet bağlamında Meral Akşener kısa bir süre önce şöyle bir değerlendirme yaptı. Türkiye'de çeteleşmeler zaman zaman görülmüştür. Ancak hiçbiri eşittir derin yani gerçek devlet değildir. Akşener devam ediyor. Türkiye'de aslında ABD'de, Rusya'da, Çin'de, İngiltere'de olduğu gibi üst akıl anlamında derin bir devlet maalesef hiç olmamıştır. Ki keşke olsaydı. Çünkü böyle bir yapı büyük devlet olmanın gereğidir. Derin devlet ve kontr gerilla, Meral Hanım değerlendirmesini şöyle sürdürüyor. Türkiye'de olan devlet gücünü şahsi çıkara göre kullanmak ya da devlet görevlilerinin yanlışa kanunsuzluğa düşüp bunu devlet görevi diye ambalajlamalarıdır. Ve Akşener'in Susurluk yorumu. Susurluk'ta yanlışlar vardır ancak iddia edildiği gibi bütün pisliklerin toplamı değildir. Maalesef o hadise bile siyasete malzeme yapılmıştır. Ben o dönem İçişleri Bakanı olarak bu konuyla ilgili 27 ayrı soruşturma açtırdım ve yargıyı devreye soktum. Ama yargı istenilen sonucu alamadı ve kamuoyu tatmin olmadı. Derin devlet konusunda Meral Akşener haklıdır zira Türkiye NATO'ya girdikten sonra milli derin devletini tasfiye etmiştir. Ama kontr gerilla vardı falan demeyin. Türkiye'deki derin devlet. O Amerikan derin devleti ya da NATO gladyosu veya biri miydi? Sadece onların çıkarını korurdu. Demirel'in söylediği Türkiye'de derin devlet genel kurmaydır ifadesinin açılımı ise şudur. Üzülerek söylesek de NATO'ya girdikten sonra Türk ordusu Pentagon'un kontrolündeydi. Öyle ki silahlı kuvvetlerinde muvazzaf bir subay ya da generalin ABD'yi açıktan eleştirmesi terfisine engeldi. Ötesi var, maalesef bu ülkede uzun dönem tüm general üstü rütbeler NATO karargahında belirlenmiştir. Buradan hareketle Türkiye'de üst devlet aklı eşittir ABD ve NATO aklıdır. Demirel'in kastettiği de oydu. Bizim sözde derin devletimiz yani kontr gerilla emperyalizmin çıkarını savunuyordu. Genelkurmay bildiğimiz gibi değil. Başbakanken Mesut Yılmaz'dan şunu dinlemiştim. Genelkurmay'ın kurumsal ve özel bir duruşu yoktur. Atatürk sadece sloganvari bir örtüdür. TSK Atatürkçülüğü metotlaştırmayı düşünmemiş, Atatürkçülükten kesin kırmızı çizgiler çıkarmamıştır. Kurumun hassasiyetleri maalesef komutanın kişiliğine göre değişiyor. Bu tespitlerin doğru olduğuna defalarca tanıklık ettim. Mesela milli davamız olan Kıbrıs için Orgeneral Semih Sancar savaş emrini verirken ondan çok sonra Genelkurmay Başkanı olan Hilmi Özkök Kıbrıs'ı Türkiye'ye yük olarak tanımlamış ve sırtımızdan atılması gerektiğini Gazi Ordu evindeki sohbetimizde bizzat bana ifade etmiştir. Söyleyin Kıbrıs gibi milli bir davada bile kurumsal bakışı olmayan ve komutana göre tavır değiştiren bir yapıya milli derin devlet kurumu denilebilir mi? Derin devlet olsa bunlar olmazdı. Eğer Türkiye'de ABD, Rusya, Çin ve İngiltere'de olduğu gibi gerçek derin bir devlet olsaydı ne FETÖ devlete sızabilir ne de Türk'üm diyemeyenler hükümet olabilirdi. Tansu Çiller'in İslamcı cemaatlerle ilişki seyrinde Meral Akşener'in konumuna gelince, Çiller'in Işıkçılar cemaati önderi olan Enver Ören'le ilk tanışmasında Türkiye Gazetesi ve TGRT Ankara temsilcisi sıfatıyla ben de vardım. Hıncal Uluç'un kardeşi olan Serpil Gogen, Turgut Özal'ın ölüp Demirel'in onun yerine Çankaya Köşkü'ne çıkması ve DYP genel başkanlık yarışının başlamasıyla Tansu Çiller'e basın danışmanı oldu. Çiller adına Enver Ören'den randevu isteyen Serpil Hanım'dı. Enver Ören'in Sarıyer'deki yalısında yapılan görüşme tanışma amaçlıydı ama Tansu Hanım genel başkan adaylığına destek talep etmeyi ihmal etmedi. Kadından imam olmaz. Çiller'i uğurladıktan sonra Enver Ören bana şunu sordu. Kadından imam olmaz kardeşim. Biz Köksal Toptan'ı destekleyeceğiz. Ne dersin?
Ben Köksal Bey benim arkadaşım ama şansı yok. Çünkü hem adaylığını açıklamada çok geç kaldı, hem de ilk san olayında Demirel'i ortada bıraktı ve güvenini yitirdi.
Demirel onu desteklemez. Muhtemelen üçüncü bir aday daha çıkacak ama merkez medya desteğini alan ve yola çabuk çıkan Tansu Hanım ipi göğüsleyecek.
Ören, Allah korusun.
Sonuç malum. Çiller, Köksal Toptan ve İsmet Sezgin'e rağmen çok rahat kazandı. Görüldüğü gibi Tansu Hanım'ın ekonomi bakanı iken İslamcı çevrelerle hiçbir ilişkisi yoktu. İslamcı grup ve cemaatlerle olan teması başbakan olunca başladı.
Çiller ve cemaatler. Necmettin Cevheri gibi namazlı abdestli DYP büyükleri Tansu Hanım'ı cemaatlerin partilerine oy sağlama noktasında ne kadar önemli olduğunu uzun uzadıya anlatıp ikna etti.
Çiller o ilişkilere o kadar sıkı tuttu ki yukarıda aktardığım gibi kadından imam olmaz diyen Enver Ören'i bile sık sık arayarak zaman içinde kendine bağladı. Aynı şekilde Nurcu gruplarla temasa geçti. Fethullah Gülen cemaati ise Tansu Hanım'ın en çok önem verdiği gruptu. Ne dedilerse yaptı, ne istedilerse verdi.
Tansu Hanım'ın cemaatlerle ilişkileri yürütme sürecinde Meral Akşener faal rol oynadı.
İslamcı tabanı ve hassasiyetlerini bilen Akşener'i Fethullah Gülen cemaatiyle ilişkilerde koordinatör yaptı.
Ayvaz Gökdemir'e Fethullah fırçası.
Bu işi önce o yıllarda milletvekili ve bakanlık yapan Ayvaz Gökdemir üstlenmişti. Ayvaz Bey bir defasında yanında Abdullah Kederoğlu da varken Fethullah Gülen'i ziyaret eder ve dönüşte Tansu Hanım'a şu raporu verir.
Sayın Çiller, bu Fethullah tehlikeli adam, gözleri fıldır fıldır. Bunlar devleti ele geçirmenin hesabında. Elime talep listesi tutuşturdular, atama ve avanta işler. Gelirken inceledim, istedikleri makamlar stratejik yerler. Bunlar dini imanı kullanıp devlete egemen olmak istiyorlar. Samimi değiller, sizi de beni de kullanıyorlar. Bunlara inanıp güvenmeyelim, istediklerini yapmayalım.
Tansu Hanım Ayvaz Bey'in sözünü keser.
Sayın Ayvaz, ben sizi onları şikayet et diye görevlendirmedim. Onlar ne istiyorsa taleplerini al ve yerine getir diye görevlendirdim. Sizi bu görevden alıyorum.
Akşener'e Fethullah görevi.
Çiller Ayvaz Gökdemir çıktıktan sonra sekreterine şu talimatı verir.
Meral'i, yani Akşener'i bulun, hemen buraya gelsin.
Tansu Hanım'ın Meral Akşener'e ilk sözü şu olur.
Sen Müslümanlığı iyi biliyorsun. Bu Fethullah Hoca benim için çok önemli. Ayvaz Hoca'yı görevlendirmiştim ama o beceremedi. Bundan sonra bunlarla teması sen sağlayacaksın. Tanıyor musun Fethullah Hoca'yı?
Akşener, hocayı tanımıyorum ama Kocaeli'ndeki birkaç adamını biliyorum. Onlar kanalıyla ulaşırım.
Çiller, ben de haber gönderirim. Bundan sonra Ayvaz Bey yerine Meral sizinle muhatap olacak diye. Aman göreyim seni, bunlarla iyi ilişki kur.
Akşener, emredersiniz.
Kaç kere görüştü?
Meral Akşener'in Fethullah cemaatiyle ilişki serüveni böyle başlar. Peşi sıra Akşener birkaç kere Fethullah Hoca'yı ziyaret eder ki, yanında bir keresinde Celal Adan, diğerinde Nevzat Ercan vardır. Bunlara ilaveten Akşener, Tansu Hanım'ın Fethullah Gülen'le yaptığı 8 görüşmenin birisinde bulunmuştur.
ABD vatandaşı olduğu ortaya çıkan Tansu Çiller'in Fethullah Gülen'e gösterdiği bu aşırı hassasiyette ABD'li dostlarının payı ve katkısı oldu mu, bu hala meçhuldür ve tartışılmaktadır.
Tekrar Refah Yol Hükümeti ile Akşener ve 28 Şubat sürecinde olanlara dönelim.
Erbakan Hoca aralarında İran'ın da olduğu İslam ülkelerinin birliğini içeren D8 diye bir oluşum inşa edince ABD ile İsrail'i çıldırttı. Ancak ilginçlik şu, D8 diye İslami birlik inşa eden Erbakan Hoca, diğer yanda İsrail'le tarihin en büyük askeri anlaşmasına da imza atar.
Sincan'da tanklar yürüdü.
Erbakan D8 ülkeleri turunda Kaddafi tarafından çadırında aşağılandı. 12 yıllık eğitime geçişe bu dönem adım atıldı. TSK Sincan'da tankları bu dönem yürüttü. Mevcut hükümetin karşısına devlet çıkarıldı. Yargı ve bürokrasi toplu olarak genel kurmaya çağrılarak tembihlendi. Medya ilk gününden yıkılışına kadar Refah Yol hükümetine şiddetle muhalefet etti. O güne kadar Çillerle kader birliği içinde olan Dinç Bilgin'e ait Sabah gazetesi bu dönem muhalif oldu. O günlerden kişisel bir anekdot. Türkiye gazetesinin Ankara temsilcisiyim. Patron Enver Ören aradı ve aramızda şöyle bir diyalog gelişti. Tansu seçilmiş biri.
Sabahattin, Tansu Çiller benim çok kıymetlimdir biliyorsun.
Sevdiğinizi biliyorum.
Ben o seçimi kazansın diye Peygamber Efendimizin kızının ve kendisinin türbesine gidip dua ettim ki bunu senin arkadaşın Köksal Toptan'a da anlattım.
Evet, Köksal Bey'le Sarıyer'de balık yemişsiniz. Bu konuyu anlattı bana.
Sabahattin, Tansu Hanım'ı sıradan bir siyasetçi olarak görme. O seçilmiş biridir.
Yapma Enver ağabey, neyin seçilmişi? Kadın benim yanımda kurbağa yedi. İslam'dan bir haber. Size bir şey nakledeyim. Şahidim Esat Kıratlıoğlu'dur. Çiller geçen gün Samsun'da mitingde konuşurken birden susmuş ve ezan bitsin öyle devam ederiz demiş. Esat Bey okunan ezan değil sallaha diye Tansu Hanım'ı uyarmış. Çiller bunun üzerine sallaha ne demek Esat Bey demiş. Mikrofon açıkmış ve bunu herkes işitmiş. Ayrıca Bedrettin Dalan anlattı. Tansu'ya Amentü'yü danışmanımken ben öğretmeye çalıştım diye. Böyle biri seçilmiş olabilir mi? Ayrıca hatırlayın Tansu Hanım Sarıyer'deki villanıza geldiğinde kadından imam olmaz demediniz mi?
Ya gönder, ya gönder. Sabahattin, hep itiraz ederek beni çok üzüyorsun. O kadın saliha ve çok mübarek diyorum sana.
Ne diyeyim, siz öyle inanıyorsanız.
Sabahattin, biz kendiliğimizden bir şey söylemeyiz. Bizim kalbimize doğan Allah'ın bize gönderdikleridir.
Tamam Enver abi, sustum. Hayrola, Çillerle ilgili bir şey mi oldu?
Evet, oldu.
Bu sefer hangi yazımı şikayet etti?
Sabahattin, bu sefer iş yazıyı aştı.
Anlamadım.
Tansu Hanım Sabahattin'i ya gönder ya gönder diyor.
Siz ne dediniz?
Ne diyebilirim ki?
Anladım. Hemen şimdi istifa dilekçemi gönderiyorum. Demirel hiddetlenir. Telefonu kapattım. Bir dakika geçmedi sekreterim şunu söyledi. Çankaya Köşkü'nden Sayın Cumhurbaşkanı arıyorlar.
Alo Sabahattin, nasılsın canım?
Hürmetler ederim efendim.
Sabah beni aramışsın, görüşmelerim vardı ancak dönebildim. Söyle canım, dinliyorum.
Efendim, ben sizi televizyon programıma davet için aramıştım. Ama artık gerek kalmadı, istifa ettim.
İstifa mı ettin? Hayırdır, ne oldu anlatsana.
Telefonda mı?
Hemen köşke gel, bekliyorum.
Atladım arabaya, Çankaya Köşkü'ndeyim. O kadının inadına kalacaksın. Enver Ören'in telefonda söylediklerini ve anında verdiğim kararı açıkladım.
Demirel, hiçbir yere gitmeyeceksin. İnadına orada kalacaksın.
Efendim, artık işin tadı kaçtı.
Demirel, hayır. Anlattığına göre bu Enver'in kararı kendiliğinden değil, o kadının etkisinden. Onun için inadına orada kalacaksın.
Cumhurbaşkanı telefonu kaldırıp özel kalemine şu talimatı verdi.
Bana hemen Enver Ören'i bağlayın.
Kısa süre içinde telefon bağlanır. Demirel,
alo Enver Bey nasılsınız?
Kısa bir dinleme faslı ve Demirel tekrar konuşur.
Enverciğim, Tansu Çiller istedi diye Sabahattin'e git demişsin. Sen edilen her telefona yönetici yazarını feda edersen orayı hemen kapat. Şimdi beni iyi dinle. Sabahattin'i kovmak beni kovmaktır, anladın mı? İyi, hadi güle güle.
Müslüm, Fadime, Ali Kalkancı. Demirel bana döndü. Git masanda otur. Bir telefona kurban olmak yok. Birkaç dakika sonra Enver arar seni. Gerçekten öyle oldu. Daha Çankaya Köşkü'nün kapısından çıkmadan Enver Ören telefonda.
Sabahattin, beni yanlış anladın. Tansu Hanım gönderdi ama ben seni feda eder miyim hiç?
Sustum ama içimden Allah adamı böyle mi olur dedim. Tekrar 28 Şubat süreci hikayesine dönelim. Müslüm Gündüz, Fadime Şahin kasetleri bu dönem patladı ki onları servis eden polisler Fethullah'ın şakirtleriydi. Sahte Şeyh Ali Kalkancılar bu dönem sahne aldı ve onu ziyaret edenlerin içinde bugünün zirve politikacıları vardı. 4. ayrımın sonu. Sayfa 52.